Ayrım 4. Dersim Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 34. Ateş demiri eritiyor, demir ise ateşin rengini değiştiriyordu. Kureyşanların önemli bir bölümü direnişe katılınca çarpışmalar şiddetlenmişti. Ordu üst alanları haline gelen geçit vermez ormanlara karşı yoğun bir saldırı halindeydi. Zarkovit ormanları keçi sürüleri ve ev eşyaları ile birlikte yanıyordu. Seyit Rıza'nın Halvori Bank ormanlarına sığınan taraftarları yanmamak için can havliyle yığınlar halinde yer değiştiriyordu Pirik Dağı'na doğru. Orduya milislik yapan kırganlar bile kendi alanlarını terk etmek zorunda kalmışlardı. Alevin yeşile egemen olduğu, ayıların korkudan inlerinden çıkamadığı, kuş yuvalarının, tavşanların ve sincapların yığınlar halinde yandığı bir dönemdi bu. Kavrulmuş tomurcuk ve palamut kokusunu iştahla soluyan yavan, uzun yolları kısa zamanda alma, açlığa dayanma, en küçük bir kıpırtıyı tavuk hüneriyle de sezme, yılan ıslığı karşısında irkilmeme, eline, beline ve diline sahip olma özelliklerinden dolayı Seyit Rıza'nın has habercisi mertebesine yükselmişti. Sırtı geniş, sağrısı tatlı bir kısrak bulamadığı için çamur karası bir katırla tepiyordu yolları. Bir yerde çakılıp kalmaktan nefret ediyordu. Mitralyöz takırtıları, büyük yangınlar, kitlesel panikler, top sesleri ve sürpriz anaforları dünyasında geziniyordu. Yaban için tüm bunlar belalar mübareği, aşk gibi vazgeçilemeyen şeydi. Halvori Bank ormanlarından kalkıyor, Munzur'u en sığ yerinden geçerek Demenan ve Haydaran kuvvetleriyle ilişkiye giriyor, oradan da Yusufan ve Kureyşanların sığındıkları Düzgün Dağı'na, Zarkovit ormanlarına yöneliyordu. Bu gidiş gelişler sırasında katırının üzerinde derin düşüncelere dalan yavan, insanlığa zarar vermeyecek ve kendi yaşamını kökten değiştirebilecek parlak bir düşünce geliştirdi. Ne kadar çekici olursa olsun bu gümbürtülü dağ yaşamında deliren cinsel iştahını bir kısrakla doyurmanın medeniyet savaşının ruhuna ters düştüğünü keşfetti. Savaşın köylerden dağlara savurduğu şaşkın, kurtarıcı arayan insanlar içinden bir kız bulmak da en iyisi. Kocası ölmüş güzel bir gelin ya da dulluğunu ateşe dönüştüren kaçamak bakışlı kadana bir kadın şarttı. Bir katır iki kişiyi kolayca taşıyabilirdi. Yolculuk gece karanlığında yapıldığına göre kadını öne oturtmak da en doğrusu. Kadının semere yayılan yumuşacık eti kucağı doldurmalı, insanoğlunun yol yorgunluğunu aygır zevkine dönüştürmeliydi. Yayla gibi hesapsız ve cömert bir kadın bulmaktan başka çare yoktu. Oluğu saldırıya susamış, gümüş saplı 40 yıllık bir beylik hançerini kılıfsız taşımak doğru değildi. İnsanın karanlık mağaralarını yakı otunun çiçeği gibi parlatacak ve ellerine bismi şah dedirtecek gül hevengi bir kadın kesin şarttı. Savaş zaten sürüyordu. Munzur kıyısındaki her huş ağacının dahi kabul ettiği bir gerçekti bu. İyi insanların yanında bad peyman insanlar, yani ruhlarında tabuttan başka şeye yer vermeyen ve sözünde durmayan kötü insanlar da ölüyordu. Evetlerin ve hayırların yalanla ifade edildiği bir devirde yalnız gezmek doğru değildi. Her şey yabana bir kadının tuz ekmek hakkı kadar şart olduğunu fısıldıyordu. Başını kaldırıp 7 süre yağ yıldızının en parlağı olan anka kuşuna baktığında aynı fısıltıyı duyuyordu. Tarla kuşlarının her seher vakti şakıyışları yavanın yalnızlıktan kurtulmasına yönelikti. Katırının üzerinde kadınını kucağına oturtan bir insanın bahtı, yaban ördeğinin başı gibi yanar dönere dönüşürdü. Sırtı ve sağrısı geniş, geyik boyunlu kısrakları hayal etmenin bir anlamı yoktu. Sahipsiz kadın ve kızla doluydu dağ taş. Güneşini bulutlarının arkasında gizlemeyi sevmeyen bir gökyüzünün altında sorun değildi bir dağ çiçeğini bulmak. Yavan kafayı bu yakıcı sorunlarla döllerken savaş alışılmamış taktiklerle insanları afallatıyordu. Alişer'le Zarife'nin kellesinin Abdullah Paşa'ya ulaştırıldığı haberi direnişçi aşiretlerin içini karıştırdı. Binbaşı Şevket'e bağlı insanlar şaşkınlığı ve zamansızlığı yaşamamış düzenli saatler gibi çalışıyorlardı. Ateş demiri eritiyor, demir ise ateşin rengini değiştiriyordu. Ordunun ilerlemekte güçlük çektiği mevzileri şahanın komutasındaki bahtiyar anlar tutmuştu. Bir fişek boyu kadar dahi gerilemek yok. Herkes bulunduğu mevzide ölecek emrini tüm aşirete bildiren Şahin, çarpışmalara merkezi ön mevzilerde ordudan ele geçirilen mitral yüzünün başında bizzat katılıyordu. Gece baskınlarıyla orduyu yıpratan, kendi saflarında ise kararsızlık gösterenleri ve kaçanları anında kurşuna dizdiren Dersim'in bu vahşi savaşçısı binbaşı Şevket'in baş hedefi haline gelmişti. İki günlük yoğun çarpışmalardan sonra gece baskıncılarını harekete geçiren Şahan, 3 saatlik bir uyku için bulunduğu mevziden 500 metre geriye gitti. Yanında güvendiği adamlardan Pırço'nun oğlu Ksido vardı. Çevresindeki tüm savaşçıları gece baskınlarına gönderdiği için yanında Ksido ile Bozo'dan başka kimse kalmamıştı. Dürbününü bir kenara koydu, üzerindeki mermi katarlarını çıkarmadan sağ kolunu tüfeğinin kayışına geçirerek sırt üstü uzanıverdi hamağına. Karısının çığlığını duyar gibi oldu. Yıldızları göremeyince yarın yağmur yağacağını, dağları sis basacağını ve gündüz baskınlarının yoğunlaştırılması gerektiğini düşündü. Aynı düşünceyle de uykuya daldı. Ksido, dağların geceyi ezen kara görüntülerine bakarak havayı kokladı. İstihbarat binbaşısı Şevket'in sözleri canlandı kulaklarında. ''Bu Dersim cehenneminde devlet davulunun sesi duyulmalıdır. Bu davulun tokmağı rehberse bızbızı da sensin.'' Pırça'nın oğlu Zido, Bozo'yu kolundan tutarak bir kayanın arkasına götürdü. Beklenen vaktin geldiğini, soluğunu keserek etrafı iyi dinlemesi gerektiğini bildirdi. Tabancasını kuşağından çıkardı, emniyetini açtı, korkusunu yenmek için derin bir soluk aldı. Kayanın arkasından sıyrılıp titrek, kararsız ve firari adımlarla Şahin'e doğru yürüdü. Derin uykuya dalan Dersim'in büyük bakışlı çelik gagalı kartalının başucuna dikildi. Pırço'nun oğlu Zido, anasının "Şahan senin süt kardeşin değil mi? İnsan süt kardeşini öldürür mü oğul?" diye bağırdığını duyar gibi oldu. Kararsızlığa düştü bir an. Şahan'ın göğsündeki bit yeniklerini kaşımak için kolunu kaldırmasını tabancasına davranma olarak değerlendirdi ve gecikmeden ağzına bir kurşun sıktı. Ses kayalıklarda yankılandı dalga dalga. Şahin'in ağzına dolan kan köpürerek barut yanığı bıyıklarına vurdu. Ağzının kenarından boynuna sızdı. Eğildi Şahan'ın palaskasını yokladı. Yusuf Ağa'nın Şahan'a yadigar ettiği hançeri kılıfından çıkararak boynunu kesmeye koyuldu. Tam bu sırada Bozo geldi. Yedeğinde Şahan'ın çok sevdiği sakar boyunlu atı vardı. Şahan'ın kellesini Şahan'ın ekmek torbasına yerleştirerek Şahan'ın atına atlayan Pırço'nun oğlu Bozo'yu terkisine alıp Hozat karanlığına yöneldi. Şahan'ın ölümünü duyan Seyit Rıza'nın ağzından tek bir sözcük dahi çıkmadı. Sakalı alopesi hastalığına tutularak tüyleri dökülen tilkinin postu gibi yitirmişti parlaklığını. Gözleri küçülmüş, bakışlarındaki mağrur edanın yerine güçlü bir özveri ve çaresizlik almıştı. Küflenmiş çaput, kurşun, keçi ve kan kökusu çökmüştü ormana. Bebek ağlayışları, sert emirler ve ağıtlar uzaktan gelen top gümbürtülerine karışıyordu. Seyit Rıza'nın sözlerine her zaman değer verdiği hizmetçisi Kumo, Seyit'in bu acı haber karşısındaki suskunluğunu anlamaya çalışırken, ''Allah'ın haberi olmadan yaratıldı bu kırmanç milleti'' dedi hüzünlü bir sesle. ''Dünyanın en yiğit adamlarıyla en kalleş adamlarını bir araya toplayan şeytan, siz kırmanç kavmisiniz, birliğinizi koruyun ama birbirinizi boğazlamayı da ihmal etmeyin.'' demiş. Besen'in getirdiği yarım tas kaynamış tereyağını kafaya diken Seyit, kıllara bulaşan yağı avucuyla bıyıklarına sıvazladıktan sonra mevzilerden gelen kumandanların bekledikleri mağaraya doğru yürüdü. Seyit'in boynunun çökmekte olan gök kubbenin payandalanması amacıyla olağanüstü derecede uzadığını sandı Kumo. Şahan'ın öldürüldüğünü Haydaranlı kol komutanlarından öğrenen Yavan, Mayıs ayında Kırmızı Dağ'ın zirvesini işgal eden 25. alayın keçi sürülerinin büyük bir bölümüne el koyarak Haydar Ağa'nı güç duruma düşürdüğünü öğrenince derin derin düşündü. Şakaklarını sıvazladı. Haydaran'da dul kadınların çoğalıp çoğalmadığını sordu. Bu soruya kimse doğru dürüst cevap vermedi. Roşnikli silahlı bir ihtiyar, Yusuf Hanlar iyi savaştılar ama onların bir bölümü orduya silah teslim edince Kırmızı Dağ'da büyük çatışmalar oldu. Bir yığın kadın ve çocuk öldü dedi Yavan'a. Haydaran'da karı bulmanın Yahudi çölünde altın bulmak kadar zor olduğunu anlayan Yavan Demenan'a yöneldi. Uçakların yerle bir ettiği köylerden geçti. Kadın cesetleri özellikle dikkatini çekti. Puşusunun ucunu burnuna bastırarak genç olduğundan kuşku duymadığı bazı kadın cesetlerini yakından inceledi. Çakal, kurt ve tilkilerin parçaladıkları cesetleri ise hızla geçti. Ölülerini kaldırmayan Dersimlilerin köküne okkalı bir küfür savurdu. Roşnikli ihtiyarın, ''Biz doymadık, bırak hiç değilse kurt kuş doysun'' sözü çınladı kulaklarında. Yarı yıkık bir evin önünde durdu, katırından indi. İçeri girdi keskin kokuya rağmen. İhtiyar bir kadınla bir kız çocuğunun yarısı yıkıntı altında kalan cesetleriyle karşılaştı. Ortada gezinen beyaz tavuğa ve kaçan kedilere baktı. Köşede üst üste yığılı duran tilki postlarını alıp katırına yükledi. Demenan'a giderken Varnik deresinin sağındaki Ermeni harabelerinde yan yana dizili cesetler dikkatini çekti. Yaklaştığında bu cesetlerin askerlere ait olduğunu anladı. Elbiseleri potinleri alınmış, birbirine benzeyen beyaz iç çamaşırlarıyla kalmışlardı. Birkaçının burnu ve kulağı yoktu. Saçı uzun olan iki kelle ise gövdelerinden koparılmıştı. Bazı Dersimlilerin insanları medeni bir şekilde öldürmeyi bir türlü öğrenemediklerini düşünen Yavan, kenardaki cesedin dipten koparılan penisini göz kol açanıyla çevrede bulamayınca katırını mahmuzladı. Demenanlıların önemli bir bölümü Laç Deresi'ndeki mağaralara sığınmıştı. Katırını Laç Deresi'ne yöneltirken ölü kadınların canlı ve kocasız hallerini düşündü Yavan. Künyesiz bir kadının çıplak ayak izlerinde göllenen, balçık kokulu duru yağmur sularını içmeden muradına eremeyeceği kanısına vardı. Katırının ayağı kuş yuvasına giren bir insanın da kesinlikle karı bulamayacağı, bulsa bile Cino gibi cinli birisinin yularlı kölesi olacağı sonucuna vardı. Çimenlere baktı korkuyla. Karşı dağın öte yüzünden gelen makinalı tüfek takırtılarına kulak verdi. Atılan her bin mermiden ancak birisinin hedefini bulduğunu, aksi takdirde savaşın değerinin kalmayacağını keşfederek gülümsedi. Laç Deresi'ne karanlık çökünce girdi. Her zaman yaptığı gibi Hesse Geve'nin kaldığı mağaraya usulca yaklaşarak peş peşe beş keklik ötüşüyle geldiğini haber verdi. Mağaranın önünde nöbet tutan Lal Mırto anladı hemen Yavan'ın geldiğini. Aşağı inip kucakladı teyyare canavarını. Katırını derede bir kayaya bağladı, kürklerini aldı, daracık girişten eğilerek içeri girdi. Odun dumanı, keçi gübresi ve doymamış insan soluğuyla karşılaştı. Omuzlarının arasında kafa yerine merak ve umut taşıyan Yavan, yan yana koyun koyuna oturan kadınların ve çocukların çokluğu karşısında afalladı. Bir önceki gelişine kıyasla iki kat artmıştı kadın sayısı. Savaş yerin yedi katı altından kadın çıkarıyordu bekarların arayış dünyasına. Yavan'la tokalaşan Demenanlı ihtiyarlar onu alıp mağaranın orta yerinde yanan odun ocağına götürdüler. Tilki kürklerini ocağın yanına koyan Yavan hepsini alıp bebeklerin altına sermelerini söyledi. Ocağın öte yanında mağaranın dip karanlığında gözleri aleve karşı şeytani renklerle parlayan keçilerin eksildiğini fark etti. İhtiyarlar Yavan'a ünleri Dersim'i tutan ve Abdullah Paşa'nın baş hedefleri haline gelen Hesse Geve ile Ivise Seykuali'nin tüm Demenan savaşçılarını toplayarak Kırmızı Dağ'daki asker çadırlarını basmaya gittiklerini söylediler. Tüm Demenanlıları kahkahadan kırıp geçiren ve onlarda kendisine karşı derin bir saygı uyandıran ak sakallı Mirto, ''Hesse Geve sessiz sedasız götürdü hepsini'' diye muzip muzip güldü. Eşeğe sormuşlar, bugün nereye gidersin? Onu nodul bilir demiş. Dersimdeki tüm yıkıntıların çığlıklarını bakışlarında taşıyan ve sakalı iyilik uçurumunu andıran Myrtle'ın en acılı anlarda dahi şakayı ihmal etmemesi hoşuna gidiyordu Yavan'ın. Ötede kuru yapraklara serilen kilimlerin üzerinde yan yana uyuyan çocukların çokluğuna bir anlam veremedi. Kendi iyiliklerini önemsemeyen ve kendi ellerine saygı duyan insanların çocuk yapmada hesapsız davranmalarını doğal karşıladı. İhtiyarların ocakbaşı sohbetlerini dinler görünerek derin hayallere daldı. Her zamanki hayallere tabii. En güzel, en kızgın, en kıvrak, en geçimli kadın hangi aşiretten çıkardı? Keçelan kadınları yayığı sabahın köründe çok sert salladıkları ve ağır yükler taşıdıkları için Cino gibi çok sert davranırlardı kocalarına. Pezgevran kadınlarının çenelerine uğrayıp da karakter değiştiremeyen irili ufaklı bir tek haber bile yoktu şu koca Dersim'de. Koçan kadınlarının öfkesi kartal atağından farksızdı. Kadın su gibi yumuşak, anafor gibi de çekici olmalıydı. Çekti mi derinliklerine götürmeliydi erkeği. Holikan kadını yumuşaktır ama bir önceki yıl söylediği yalana bir sonraki yıl inanacak kadar da saftır. Hayalini odun ateşiyle besleyen Yavan, laç gibi dipsiz ürkütücü bir derenin mağaralarını keçileriyle birlikte tıka basa dolduran insanların içindeki dul kadınların sayısını merak etti. Dünyayı harap eden felaketlerin çoğu dul kadınların güçlü hasretinden, iflah etmez ahından doğuyordu. İhtiyarların görevi ateşin çevresinde gevezelik etmekten daha çok ortada kalan dul kadınlarla arayışa çıkan bekar erkekleri baş göz etmek olmalıydı. Dul kadınların bakışlarının büyümesine seyirci kalmak insanlık değildi. Ayağını sıkan çarıkları çıkardı. Sakallardaki umursamazlığı seyrederken esnedi derin derin. Bu sakalların her telciğinde, bu mağarada, bu kokular, dumanlar, sesler mahşerinde akla uyar hiçbir şeyin olmadığını anladı. Hiçbir yerde ve hiçbir zaman inanırlığını ve gücünü bu mağarada olduğu kadar yitirmemişti söz. Sırtı ürperince ateşe iyice sokuldu. Kadının arkadan seyredilmek için yaratıldığını düşündü. Arkadan seyredilen bir kadının görünümü kökünden kesilmiş bir kısrak kuyruğundan farksız olmalıydı. Kadını kadın eden kerametlerin tümü onun saçlarında toplanmıştı. Ateşin önünde sırtını kayaya dayayarak daldığı hayaller uyku deryasına düşürdü Yavan'ı. Mağarayı çınlatan ürpertici bir sesle irkilerek uyandı Yavan. 7'den 70'e ayağa kalkan herkes dışarı çıkıyordu. Mağaranın tavanını yalayan tan aydınlığına kafayı vurmamak için boynunu hafifçe eğdi. Hesse, Geve ve 50'yi aşkın silahlı adamla karşılaştı mağaranın önünde. Her hallerinden belliydi gece baskınlarından geldikleri. Tüm bakışlar Hesse, Geve'nin sağ eliyle saçlarından tutup havaya kaldırdığı kanlı kellede birleşmişti. ''Kualo, Kualo, sana verdiğim sözü bu gece yerine getirdim.'' Evine bomba atan, torunlarını öldüren kumandanın yüzünü gel de yakından gör. Hepiniz inin aşağı, gelin de yakından seyredin. Hesse Geve'nin kayalarda yankılanan sesi mağara ve mağaraya yakın kaya kovuklarındaki insanları harekete geçirmişti. Uçurumlardan dere karanlığına hançer gibi inen aydınlığa ve çarığına bakarak derin derin esnedi Yavan. Kayaların arasında kümelenen savaşçıların körükledikleri sigara ateşlerini dul kadınların niyetli bakışlarına benzetti. Uçurumların kartal ölüleriyle dolu olduğunu, mağaralardan yükselen ve çocuk ölülerine yakılan ağıtların kayaları çatlattığını düşündü. Laç deresini ejderha ağzına benzeten ihtiyarlara hak verdi. Aşağı inip savaşçıların arasına girdi. Demena'nın ünlü reisi Cebrail'in oğlu Hüseyin'le tokalaştı. Hüseyin'den Şahan'ın öldürüldüğünü öğrenince şaşkınlaştı. Kadınları seyretmekten ve Hesse Geve'yi dinlemekten vazgeçti. Karnının gurultusunu dinleyerek katırına doğru yürüdü. Dersimlilerin kelle kesmeye karşı olduklarını bilmiyor muydu bu adam? Yavan bahtiyaranların çarpışma alanına geldiğinde afalladı. Tokmak baba, titanik ve sarı olan üçgenindeki ormanların yandığını, her tarafın ölülerle dolu olduğunu görünce ordunun burasını işgal ettiğini anladı. Katırını Koçan mıntıkasına doğru sürdü. Midesini bulandıran küflü çökeleğin uykusunu dağıttığını ve erkeklik ateşini iyi diş ettiğini fark etti. katır palanında uzun süre oturan bir insanın boyunduruk altında kocalan bir öküz gibi erkeklik nimetini kesinlikle yitireceğini düşünerek ürperdi. Katırından aşağı atladı hemen. Toprağın inlediği, yarasını saramadığı, yıldızların topraktan uzaklaşarak alabildiğine küçüldüğü bir andı. Çalıların ötesinden sarp kayalıklardan gelen ve inlemeyi andıran ağıtı duyunca durdu. Ule biye biye, lemine biye. Ağıtın derinlere işleyen büyülü alanını tilki sessizliğiyle kat ederek kayalıklara doğru sokuldu. İlkin keklik gibi şakıdı 5 kere, sonra adını ünledi. Bahtiyar andı nöbetçilerle buluşarak kayalıkların içine daldı. Yaralılarla doluydu burası. Şahan'ın ölümünden sonra direniş bozguna ve geniş çaplı bir katliama dönüşmüş, kaçanlar Seyit Rıza'nın uzun meşedeki kuvvetlerine sığınmış, yaralılar ise kayalıklarda kalmışlardı. Yavanı yaralıların arasından geçirip Seyit Rıza'nın büyük karısı Elif'in yanına götürdüler. Kadın bir meşe ağacının altında boylu boyunca yatan yaralı oğlu Usen Resik'in başucunda oturuyordu. Bir kadın, 2 erkek daha vardı. Uçaktan atılan bomba şarapneliyle yaralanan Usen Resik'in durumu ciddiydi. Yavanı görünce ayağa fırladı kadın. Oğluna kavuşmuş gibi sarıldı. Seyit Rıza'nın çok sevdiği küçük oğlu Usen Resik'in yaralandığı haberini alan binbaşı Şevket, Elif kadına oğlunun teslim edilmesi durumunda tedavisini yaptıracağı haberini göndermişti. Kadın yavanı karşısında görünce oğlunu binbaşıya teslim edecek en güvenilir adamı Hızır'ın Bozat'la getirip kayalıklara bıraktığı sanısına kapıldı. Sırtını katırın kellesine dayayan yavan, binbaşı Şevket adını duyunca yutkundu. Hayalarını yoklayan sancının niyetini anlayamadan meşe ağacından yapılan sedyenin katırın üzerine yerleştirilmesini seyre koyuldu. Çok iyi tanıdığı ve sürekli yardımını gördüğü Usen Resik'in halini hatırını sordu. Upuzun sargılar içinde Azrail'i gecikmiş bir gidici havasındaydı delikanlı. Kayalıklara sığınan yaralıların içindeki güzel dulların sayısını merak eden yavan, delikanlının ağzından güç bela çıkan yaşam belirtisini duymadı bile. Binbaşı Şevket'in haberini ileten Bılbıl Bino ile birlikte katırın üzerine yerleştirilen sedyeyi sağlamlaştırdı. Usen Resik'i kaldırıp sedyeye yerleştirdiler boylu boyunca. Kendirle sımsıkı bağladılar düşmesin diye. Elif kadının yıldızları topraktan daha da uzaklaştıran ağıtındaki ölülerin sayısından ürktü yavan. Oğlunu önce Hızır'a sonra da yavana teslim eden kadın, katırın karanlığı kaşıyan ayak seslerini yaralı bir çığlıkla bastırıverdi. Bılbıl Bino'nun kılavuzluğunda Hozat garnizonuna girdiler doğruca. Bombalanan köylerden, dağlardan, derelerden toplanıp getirilen binlerce keçinin ve sığırın yarı aç böğürtü ve meleiş mahşerinden geçerek kışla binasına yöneldiler. Bılbıl Bino'nun tüm nizamiye kapılarını açan sihirli kağıdına güvenen yavan, adımlarının yaşamında ilk kez bu denli güvenle işlediğini fark ederek esnedi geniş geniş. Kışla binasının ana giriş kapısındaki nöbetçilerle konuşan Bılbıl, yavana beklemesini söyleyerek içeri girdi. Binanın önüne serilen büyük branda bezlerinin üzerindeki makinalı tüfeklerin, havan toplarının ve çatılmış mavzerlerin sabah güneşine gülümseyişlerini keyifle seyreden yavan, Usen Resik'in ölüp ölmediğini bir kez daha kontrol etti. Sidik kan ve katır teri kokan delikanlının soruya cılız bir iniltiyle cevap vermesine sevindi. Sidik kokusu kendi sidik torbasının hayrice zorlandığını anımsattı yavana. Ak sakallıların anlattıkları çınladı kulaklarında. Aç karnına 100 palamut yiyen doğurmamış bir yayla kadınının cinsel birleşme anında içine işeyen erkeği zevk çığlıklarıyla ısırdığını anlatan eski tercan eşkıyalarını canlandırdı gözlerinin önünde. Bir yüzbaşı ve 2 milisle birlikte gelen Bılbıl Bino sedyeyi katıra bağlayan kendirleri çözmeye başladı. Milislerden birisi yavanın omuzundaki tüfeği alarak Bılbıl'a yardım etmesini söyledi. Milislerin Kırganlı ya da Karaballı aşiretinden olup olamayacağını tahmin etmeye çalışan yavan, yüzbaşının peş peşe sıraladığı soruları makinalı tüfek hüneriyle cevaplayan Bılbıl'ı takdirle karşıladı. nerelere ne kadar adamın sığındığını, ne kadar adamın ölüp ne kadarının yaralandığını, ne kadar silahın ele geçtiğini, Hozat'tan dönmekte olan Pırço'nun oğlunu kimlerin pusuya düşürdüklerini bir bir sıralayan Bılbıl'ın hafızasının Allah vergisi afat bir şey olduğunu anladı. Tam bu sırada Yavan'la birlikte sediyi yere indiren Bılbıl yüzbaşıya gülümseyerek Yavan'ı vuracak korkunç bir açıklamada bulundu. "Kumandanım, size şu Hüseyin Resik'ten daha önemli bir adamı, Seyit Rıza'nın en güvendiği Şaki'yi, Brimanlı Yavo'yu getirmişim ki eski Koçan muharebelerindeki tayyareyi düşüren adamdır. Geçen baharda mermisi bitince ordumuzun iki havan topunu tek bir hançerle ele geçiren de bu adamdır." Yüzbaşı söylenenlerin doğruluk derecesini ölçmek istercesine tepeden tırnağa süzdü Yavan'ı. Bılbıl'ı doğru değil diye yalanlamak üzereyken, Türk ordusunun düşmanı da olsa yiğit adamlara değer verebileceğini düşünen Yavan susmayı tercih etti. "Hım, öyle mi?" diye mırıldanan yüzbaşının yüz hatlarına tekmil çektiren maviş bakışlarıyla karşılaşmaktan çekindi. Hüseyin Resik'i sedye halinde kaldırıp kışlaya girdiler. Boyunlarından ve kollarından birbirlerine kendirle bağlanan dizi dizi insanların arasından geçerek geniş bir odaya geldiler. Hüseyin Resik'i tahta döşemeye indiren Yavan, yüzbaşının birbirini izleyen bunaltıcı sorularıyla karşılaştı. İstihbaratçı binbaşı Şevket'le binbaşı Kemal'in içeri girmesiyle herkes ayağa fırladı. Kırılmış yemyeşil meşe dallarından yapılan sedyesinde çul çaput ve kanlı sargılar içinde yatan Hüseyin Resik'e baktı Şevket. Muayeneyi daha yeni bitiren askeri doktordan bilgi aldı. Acil müdahalelerin yapılmasından hemen sonra yaralının hiç bekletilmeden Elazığ hastanesine sevk edilmesi gerektiğini önemle vurguladı doktor. Binbaşının gayet babacan bir adam olduğunu gözlemleyen Yavan, karısının güzel olup olmadığını merak etti. İçeri giren subayların dik duruşlarına, karılarından kendilerine geçen özelliklere ve göz renklerine dikkat etti. Tabancalarının ağırlığından ve yorgunluğundan dolayı palaskaları şallaklaşan, pantolonları hafifçe aşağı kayan, potinleri çamurlu bu subayların cepheden geldikleri kanısına vardı. Milislerin Yavan hakkında verdikleri bilgileri dikkate alan binbaşı Şevket, arananlar listesinde bu Şaki'nin adına rastlanmamasına rağmen baş başa konuşmaya karar verdi. Karşısına oturttuğu Yavan'a kahve ısmarladı. Dilini yıllardır kahve zevkine yatıramayan Yavan, namlu menevişi gibi parlayan Yemen nimetinden bir fırt çekti. Uçak düşürmekten havan toplarını ele geçirmeye kadar işlediği suçların dökümünü binbaşının ağzından dinleyen Yavan, sonunun geldiğini düşünerek bir fırt daha çekti fincanından. Çarık ayağı, günah yüreği, urgan gırtlağı sıkardı. Kurşuna dizmeye götüreceklerinde söyleyeceği iki küp Ermeni altınını hangi dağa gömmesi gerektiği üzerinde kafa yordu biraz. Küplere giderken kaçmaya elverişli, ormanlı, uçurumlu, yarlı bir dağ olmalıydı bu. Binbaşı dönüp dolaşıp sözü ordunun bağışlayıcı yüce karakterine ve Şakilerin elebaşısı Seyit Rıza'ya getirdi. Bu ihtiyar çakalın öldürülmesi durumunda Dersim isyanının tamamen kırılacağını, kadınların ve çocukların bile kitlesel kırımlarına yol açacak yeni çarpışmaların önünün önceden alınacağını söyledi. Seyit Rıza'nın hakkından onun güvendiği ve Dersim'in en cesur adamı Yavan gelebilirdi ancak. Kellesini son anda kurtarmış olmanın sevinciyle, "Zaten ben buraya Usen Resik'i getirmek için değil, görev almak için geldim kumandanım." diyerek fincanı dibine çöken telvesiyle birlikte kafaya dikti. Binbaşı sevincini belli etmeden ayağa kalktı ve aynı anda ayağa kalkan Yavan'ın elini 40 yıllık dostluymuş gibi sıkarken, "Vatan sana minnettardır Yavan Efendi," dedi. Katırı ve tüfeği Yavan'a geri verildi. Ayrıca bir toplu tabanca, bir hançer, bir köstekli saat, istihbarat görevlisi olduğuna dair bir belge ve yeni istihbaratçılar bulması için yüklüce para verildi. İstihbaratçılar belgeyi minnacık bir deri kesenin içine yerleştirmişlerdi. Keseyi keseye bağlı deri sırımlarla belinden sarkıtarak apış arasına sağlamca bağlayan Yavan, hükümetin büyük bir özveriyle çalıştığını ve Dersim'in savaşı kaybettiğini ilk kez kavramış oldu. Ordunun üstlendiği yerlere, karakollara, kesenin içindeki bu sihirli belge sayesinde girecek, yakalandığında onu bu belge kurtaracaktı. Her adım atışında hayalarını okşayan bu kerametli kesenin sayesinde erişilmez bir güç ve güven atmosferine girmişti. Kışlada bir güzel yıkanarak bitlerinden ayıklanan Yavan, sabun kokan tertemiz subay iç çamaşırları ve pijamasıyla şahane bir uyku çekti. Binbaşının özel emriyle kışladaki kendirli tutsaklardan uzak tutulan Yavan, kendisine okunan son talimatlar, tavsiyeler ve yol azığıyla birlikte yolcu edildi. Katırın sırtında toprağa ve gökyüzüne şükrederek Hozat'tan çıkan Yavan, Ali İşer'in sık sık söylediği Dersim havasını mırıldanmaya koyuldu. Gönül gel gezelim Dersim dağını, ne hoş memlekettir eli Dersim'in. Seyran eyleyelim sultan bağını, ne hoş çiçekleri var gülü Dersim'in. Yanıp kül olmuş orman alanlarından geçti. Yarıya kadar kömürleşmiş büyük bir diş budak ağacının tepesindeki güvercinin savaşın farkında olup olmadığını merak etti. Başını kaldırıp munzurlara doğru uçan uçaklara baktı. Batı Dersim'e doğru hareket halinde olan askeri konvoyun bir keşif kolu tarafından durdurularak katırından indirildi. Silahlarına el konulup üzeri arandı. Soruları soğukkanlılıkla yanıtlayan Yavan elini apış arasına daldırdı. Minnacık istihbarat kesesinden çıkardığı belgeyi özenle açıp askerlere verdi. Elden ele dolaşan belge ve silahlar sahibine döndü hemen. ''Bu dağların 20 yıllık istihbarat görevlisiyim.'' Kahraman ordumuzun beni tanımamasına şaştım diyerek katırına binen Yavan, tüfeğini nişangahından öperek çaprazlama astı sırtına. Katırını mahmuzlarken keyfine diyecek yoktu. Aşağı yeri cömert hakkın rahına, Munzur dağı durmuş kıblegahına, Tujik dağı derler onun şahına, atılır topları beli Dersim'in. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 44.